Milwaukee, Hill Yayınları, 1. Basım, Haziran 2000, Okuyan Şule Avcı.
Ayrım 2.
Vasoflar'ın ufacık evinde yaşanışın eskisi gibi sürüyordu. Milwaukee'nin eskisinden daha dolgun ve rahat geçiyordu. Zaten mahallenin genel yaşayıştan farkı buydu. Ev büyük caddenin ucunda keskin bir inişle bir bataklığa ulaşan yokuşun üstüne oturtulmuştu. Mutfak evin üçte birini kaplıyordu. Tavana pek çıkmayan ince bir bölme ile mutfaktan ayrılmış ufak bir odada Pavel'in annesi yatardı. Bundan başka dörtgen biçiminde iki pencereli bir oda daha vardı. Odanın bir köşesinde Pavel'in karyolası, öteki köşeye iki iskemleyle bir masa yerleştirilmişti. Birkaç sandalye, ailenin çamaşırlarını koyduğu bir konsol, bir ufak ayna, bir aile sandığı, bir saat, aziz resimlerinden bir iki tablo odanın bütün eşyasını oluşturuyordu. Pavel de arkadaşları gibi yaşamaya uğraşıyor, bir delikanlıya yakışan neyse onu yapıyordu. Bir armonika, bir kolalı gömlek, açık renkli bir boyun bağı, bir çift lastik, bir baston aldı. Görünüşte kendi yanındaki gençe de benziyordu. Gece öğrencilerine gidiyor, kadrin polka gibi oyunlar öğreniyor, pazar akşamları eve sarhoş geliyordu. Melaki ertesi sabah uyanınca başında bir ağrı duyuyor, vücudu sıtmalar içinde eziliyor, yorgun yüzü sapsarı kesiliyordu. Bir sabah annesi sordu, "Nasıl, dün akşam eğlendiniz mi bakayım?" Pavel üzgün üzgün gücenik bir yüzle cevap verdi. Hayır, çok canım sıkıldı. Anlamıyordum ki, arkadaşlarım makine gibi şeyler, balık tutmaya gitsem ya da bir tüfek alsam daha iyi olacak. Fabrikada istekle çalışıyordu, hiç ceza almamış, bir gün bile işinden geri kalmamıştı. Sessiz bir delikanlıydı. Annesininkilere benzeyen iri mavi gözlerinde yaşamaktan hoşnut olmadığını gösteren bir hal vardı. Ne tüfek satın aldı ne de balığa gitti. Ne var ki arkadaşlarının tuttuğu yolu da bıraktı. Öğrencilere katılmayı seyrekleştirdi. Pazarlığı yine dışarı çıkıyordu ama akşam olunca eve üzgün dönüyordu. Annesi ses çıkarmayarak onun da halini inceliyordu. Bu esmer yüzün gittikçe zayıfladığını, bu bakışlara bir ağır başlık geldiğini, bu dudakların garip bir çizgiyle sertleştiğini görüyordu. Sanki içinden bir hastalık, gizli bir öfkeyi tedirgin ediyordu. Önce arkadaşları ziyaretine gelirlerdi, nedense sonraları kendisini hiç evde bulmadıkları için gelmez oldular. Annesi oğlunun fabrikada başka delikanlılar gibi davranmadığını görerek seviniyordu. Ancak bu tek bir yaşayışın karanlık selinden, inatçı bir direnişle uzaklaştığını görünce bütün kalbini gizli bir kaygı kaplamaya başladı. Pavel ona kitap getiriyordu, gizli gizli okuyor, sonra da saklıyordu. Kimi zaman da bunlardan birkaç pasajı bir kağıda yazar, kağıdı da saklardı. Bir gün annesi sordu, "Pavel yavrum iyi misin?" Çocuk yanıt verdi, "İyiyim, iyiyim." "Pek zayıfsın ve onun için sordu." Pavel yanıt vermedi, sustu. Öldür olası az konuşurlar, az görüşürlerdi. Sabahları delikanlı sessiz sessiz çayını içerek işine gider, öğle zamanı yemeğe gelirdi. Sofra başında önemsiz birkaç söz edildikten sonra yine birbirlerinden ayrılırlardı. Akşam olunca eve gelir, yüzünü gözünü yıkar, yemeğini yer, kitapları okumaya koyulurdu. Pazarları sabahleyin evden pek erken çıkar, akşam pek geç dönerdi. Annesi oğlunun kentten indiğini, tiyatroya gittiğini biliyordu. Ne var ki kentten onu görmek için kimse gelmiyordu. Ona öyle geliyordu ki Pavel gitgide kendisiyle görüşmeyi azaltıyordu. O eski kara ve çirkin sözlere karşılık şimdi anlamlarını anlamadığı yeni bir takım sözcükler kullanıyordu. Pavel vücudunu ve elbiselerini temiz tutmaya daha çok dikkat etmeye başlamıştı. Davranışlarına daha çok incelik dönmüş, görünüşü sade ve daha yumuşak olmuştu. Annesi bu değişimden kaygılanıyordu. Annesine karşı davranışı da büsbütün başkalaşmıştı. Kimi zaman odasını kendisi süpürüyor, pazarları karyolasını kendi düzeltiyordu. Her işini sessiz sedasız gösterişsizce yapıyor, annesinin işini azaltmaya çalışıyordu. Mahallede böyle yapan delikanlı yoktu. Bir gün eve bir tablo getirerek duvara astı. Tabloda üç adamın resmi vardı. Bunların yüz çizgilerinden yürekli, ünlü insanlar olduğu anlaşılıyordu. Bu resim Mesih'in dirildikten sonra Emmaus'a gidişini gösteriyor mu dedi. Tablo kadının hoşuna gitmişti. Dalgın dalgın sordu. Mesih'i böyle tapıyorsun da neden kiliseye gitmiyorsun? Tablolar birbiri ardınca duvarları doldurmaya, arkadaşlarından bir doğramacının yaptığı bir sıra rafın üstündeki kitaplar çoğalmaya başladı. Gitgide oda hoş bir görünüş alıyordu. Delikanlı çoğu zaman annesine siz diye sesleniyor, onunla konuştuğu zaman hep anne sözcüğünü kullanıyordu. Kimi sabahları evden çıkarken anne diyordu, rica ederim merak etme, bu akşam biraz geç geleceğim. O bu sözlerde bir tokluk, bir ağırbaşlılık buluyordu. Bununla birlikte zavallı kadının kaygısı günden güne artmaktaydı. Özellikle oğlu oturup açıklama yapmadığı için o bu olayın doğuşundan önce duyulan bir duygu kalbini gittikçe sıkıştırıyordu. Kimi zaman kendi kendine düşünüyor, başkaları adam gibi yaşayıp duruyorlar, o bir papaz gibi zaman geçiriyor, üstüne gerilimden çok ağır başlılık geldi. Yaşı ile hiç uygun değil. Sonra düşüncesini biraz ileri götürüyor, acaba biriyle mi sevişiyor derdi. Ancak bu nasıl olabilirdi? Kızların bir delikanlıyı sevmesi için mutlak parası olmalıydı. Oysa o fabrikadan kazandığını hep kendisine veriyordu. Böyle haftalarca, aylarca süren düşünceler, gittikçe büyüyen karışık üzüntüler içinde 2 yıla yakın bir zaman geçti. Bir akşam yemekten sonra Pavel pencerenin perdelerini indirerek bir köşeye çekildi. Başucunda duvara asılı bir lamba asarak okumaya başladı. Annesi mutfaktaki işini bitirmişti. Oğlunun yanına geldi. Çocuk başını kaldırarak annesinin yüzüne baktı. Bir şey yok oğlum, seni görmeye geldim. Üzüntü içinde kirpiklerini açıp kapayarak uzaklaştı. Bir zaman mutfakta hareketsiz durduktan sonra ellerini yıkayıp yine oğlunun odasına döndü. Yüzü dalgın ve düşünceliydi. Alçak bir sesle sordu. Okuduğum şeyin ne olduğunu anlamak istiyordum da. Pavel kitabı bıraktı. Otur anne. Oğlunun yanına oturdu. Çok önemli bir şey bekliyormuş gibi dikkat kesildi. Pavel annesinin yüzüne bakmayarak sert bir tonla ama usulca konuşmaya başladı. Yasak kitapları okuyorum. Bu kitapları okumayı yasaklıyorlar çünkü bunlar yaşayışımızda halkın yaşayışındaki gerçekleri yazıyor. Bu kitaplar gizli basılır. Bunları benden bulacak olsalar hapsederler. Gerçeği bilmek istediğim için hapse gönderirler. Anladın mı anne? Zavallı kadın güçlükle soluyordu. Ütmüş bakışlarla oğluna baktı. Onun halinde bir değişiklik, bir yabancı buluyordu. Sesi daha kalın, daha yüksekti. Neler ki daha ünlüydü. İnce parmaklarıyla ipek gibi bıyıklarını okşuyor, kirpiklerin altından garip bir bakışla annesini süzüyordu. Kadının yüreğine korku düşmüştü. Oğlu için korkuyordu. Neden okuyorsun Pavel? Çocuk başını kaldırdı. Annesini baştan aşağı süzdükten sonra rahat bir davranışla ''Ben mi?'' dedi doğruyu öğrenmek için. Alçak bir sesle söylüyordu. Ancak sesinde bir güven, gözlerinde bir parlaklık, bir iç aydınlığı ve direnişi vardı. Pedala anladı ki oğlunun kalbinde hem gizli hem de korkunç bir şey artık çıkmamak üzere yer etmişti. Kendisi şimdilik yaşayışı boyunca gördüklerini sakınılmaz bir zorunluluk olarak görmüş, her şeyi düşünmeksizin boyun eğmeye alışmıştı. Şimdi acılar içinde sıkışan kalbinde hiç umut ve avunma sözcüğü bulmayarak için için ağlamaya başladı. Pavel okşayıcı bir sesle, ''Anne ağlama'' dedi. ''Düşün bir kez, şu bizim sürdürdüğümüz yaşayış yaşayış mı? Benim insan 40 yaşındasın, acaba bugün insanca yaşadın mı?'' Babam seni döver duruyordu. Ben şimdi anlamaya başladım. Zavallı adam o yıllardan beri yüreğinde çöken üzüntüleri üzerinden atmak için dövüyormuş meğer. Ona sorarsan niçin böyle dövdüğünü kendisi de bilmezdi. 30 yıl çalıştı işte. İşe girdiği zaman fabrika 2 yapıdan ibaretti. Bugün 7 yapılı bir fabrika oldu. Fabrikalar böyle çoğalır ilerler. İnsanlar da çalışarak çabalayarak geberir giderler. Pelage bu sözleri korku ve istekle dinliyordu. Delikanlının güzel sözleri şimdi ateşliydi. Göğsünü masaya dayamış, yüzünü annesinin yüzüne doğarcasına yaklaştırmış, söylüyor, ona gerçeği, yaşamın gerçeklerini nasıl anladığı ise öyle anlatıyordu. Gençliğin temiz yürekliliğiyle söylediklerinin önemine inanmış, öğrendiği şeylerden kendisine bir övünç payı çıkarmış bir öğrenci coşkunluğu ile söylüyor, hep bildiğini sandığı doğruları hem kendisini denemek hem annesini kandırmak için durmadan yöneliyordu. Kim zaman düşüncesini anlatacak sözleri bulamayınca duruyor, annesinin bir gözyaşı ve korku perdesi arkasında saklanan ikircikli, sevimli bakışlarıyla parlayan yüzüne bakıyordu. Bir an oldu ki kalbinde bu kadına karşı acımak duygusu uyandı ve o zaman ondan söz etmeyi gerekli görerek, ''Bakayım'' dedi, ''sen yaşamaktan ne tat aldın? Geçen ömründe ne iyilik görebildin? Söyle.'' Pelagi üzgün başını salladı. O zaman evet bilmediği yeni bir duygu, zavallı üzgün yüreğini hem acı hem tatlı bir etkinin karşıt okşayışıyla okşuyordu. İlk kez böyle kendisinden, kendi yaşayışından söz ediliyor. Ne zamandan beri kafasının derinliklerinde uyuyan gizli düşünceler şimdi yavaş yavaş uyanıyor. Uzakta kalmış bir gençliğin anıları ve düşünceleri, belirsiz bir hoşnutluğun sönmüş, solmuş duyguları ağır ağır canlanıyordu. Yaşayışından, kız arkadaşlarından, özetle her şeyden uzun uzadıya söz etti. Ancak bütün kadınlar gibi o da yakınmaktan başka bir şey bilmiyordu. Zaten yaşamın niçin bu denli sert, bu denli üzücü olduğunu ona açıklayacak tek bir kimse yoktu. Oysa işte şimdi oğlu karşısında oturmuş, gözleriyle, sözleriyle ona kendisinden söz ediyor, onun kalbini büyürüyor, gönlünü sevinç ve övünç duyuyordu. Onun yaşamını yine kendi oğlu anlayabilmişti. Çektiklerini, acıların gerçeklerini ona oğlu anlatıyor, onun haline acıyordu. O bunu biliyordu. Ancak oğlunun söylediklerinin sal kendine özgü olmadığını anlamıyorsa da şurasını biliyordu ki çocuk kadının yaşayışının özgü ne söylüyorsa gerçek acı birer gerçekti. Bu güvenli göğsünde duygular tufanın alışmadığı sıcak okşayışını duyuyordu. Oğlunun sözünü keserek sordu. Şimdi ne yapmak istiyorsun? İlk önce kendim öğrenmek, sonra başkalarına öğretmek. Yaşamın niçin bu denli zalim olduğunu öğrenmeli, bilmeli, anlamalıyız. Oğlunun o ağır başlılığı, hiç azalmayan mavi gözlerinde de bir acıma pırıltısı görmek, zararlı kadının kalbini tatlı duygularla dolduruyordu. Yanaklarının derin çizgilerinde, gözyaşları titrerken, dudaklarında bir gülümseyiş belirdi. Kalbi iki karşı duygunun etkisi altında bulunuyordu. Bir yanda insanların mutluluğunu isteyen, yaşamın acılarına dayanarak bütün insanlara acıyan bir evladı olmak öncüğünde, bir yandan da henüz genç olduğunu, dilinin arkadaşlarının diline benzemediğini, kendisini ve kendisi gibi insanların günlük geçimleriyle tek başına savaşmaya çıktıklarını düşünüyordu. Bunun ucuna gelmişti. Az kalsın, yavrum sen tek başına ne yapabilirsin? Seni ezerler. Mahvolursun sonra diyecekti. Merak ki şimdi karşısında böyle zeki, böyle değişmiş, bir parça yabancı bir halde çıkıveren bir delikanlı için kalbinden yükselen övgü haykırışının kesilmesinden korkuyordu. Pavel annesinin dudaklarında beliren gülümseyişi, kendini ne kadar dikkatle dinlediğini, gözlerinde parlayan sevgi ateşini görüyordu. Bir zaman oldu ki açıkladığı gerçeği annesine anlatabildiğini sandı. O zaman anlatım gücünün verdiği gençlik ısınmasıyla gerçeğe karşı beslediği güvenle inanış birdenbire taştı. Coşkunluk içinde hem gülerek hem kaşlarını çatarak söylüyor, söylüyor, kimi zaman sesinde öfke ve kızgınlık çınlıyor ve Pelagi bu sert seslenişleri duydukça korkular içinde başını sallayarak alçak sesle soruyordu. Sanki bu iyi bir şey mi? Pavel yüksek ve güvenli bir sesle yanıt verdi, evet. O şimdi annesine halkın mutluluğunu isteyen, çevresine gerçeği yayan ve bu ölüde vahşi hayvanlar gibi sıkıştırılan insanlardan, yaşam düşmanlarının ceza evlerini sürgünlere gönderdiği zavallılardan söz ediyordu. Coşkunluk içinde bağırdı. Ben bu insanların bir çoğunu gördüm. Onlar yeryüzündeki insanların en iyileridir. Bu insanlar zavallı kadının kalbinde bir korku uyandırıyordu. Oğluna bir daha sormak istedi. Sanki bu iyi bir şey mi? Ancak karar verip söyleyemedi. Oğluna böyle tehlikeli düşünme ve konuşma biçimi öğreten o tanımadığı insanların övgülerini dinliyordu. Neredeyse sabah olacak, artık yat uyu. Yarın erken kalkıp işe gideceksin. Pavel yatacağım dedi ve annesine eğilerek sordu. Dediğimi anladın mı? Evet. Gözlerinden yine yaş akmaya başlamıştı. Hıçkırarak ekledi. Korkuyorum, ne olacaksın? Delikanlı ayağa kalktı. Oda içinde aşağı yukarı dönüşüyordu. Şimdi artık ne yaptığımı, her şeyi söyledim. Rica ederim anne, beni seversen bırak. Ah yavrum, keşke ben hiçbir şey söylemeseydin. Pavel annesinin ellerini avuçlarının içine alarak sıktı. İnç bir ruhun bütün hareketleri ile söylediği bu anne sözü, bu hiç görmediği el sıkma kadını duygulandırmıştı. Kırık üzgün bir sesle yanıt verdi. Sana hiç karşı gelmek istemem oğul, yalnız dikkat et. Oğlunu neden ürkütmek istediğini o da bilmiyordu. Üzgün halde ekledi. Gitgide zayıflıyorsun dedi ve oğlunun süzgün güçlü gövdesini bakışlarıyla bir kez daha kucaklayacak alçak bir sesle Tanrı yardımcın olsun dedi. Nasıl istersen öyle yaşa. Seni hiçbir şeyden alıkoyamam. Yalnız senden bir şey isterim. Ayağını tetik al. İnsanlara güvenmemeli. Onlar hep birbirinden tiksinirler. Onlar hırsla, kıskançlıkla yaşarlar. Hepsi kötülük yapmaktan zevk alır. Onları suçlamak, mahkum etmek isteyince onlar senden tiksinirler. Sana kin bağlarlar, seni bitirirler.
Ayrım sonu.